Ayrım 20, Kurtuluş Projesi, and the Wear, sayfa 210. Rocky içeride hareket ederken hiç zorlanmamıştı. Görme yetisine sahip olduğunu biliyorum. Hareketlerime tepki veriyor. Bu da Eridianların görmesiyle alakalı daha önceki teorimi destekliyor. Bence insanlardan farklı bir spektrumda görüyorlar. Belki tamamıyla kızıl ötesinde ya da tamamıyla ultraviyolede görüyorlardır. Rocky için hava kilidi iyi ışıklandırılmış olabilir ve ben hiçbir şey göremem. Aynı şekilde benim ışıklarım da onun için hiçbir şey ifade etmez. Acaba ortak dalga boyumuz var mıdır diye merak ediyorum. Belki kırmızıdır. İnsanların görebildiği en düşük dalga boyuna sahip renk. Görebildikleri en yüksek dalga boyu. Mesela bu araştırmaya değer. İçeri gökkuşağının renklerini getirip içlerinden... Ah işte döndü. Rocky tünelde zıplayıp tutamaçları kullanarak duvara kadar örümcek gibi ilerliyor. Bu işte inanılmaz derecede çevik. Ya 0G'de bulunma konusunda çok tecrübeli ya da Eridianlar doğuştan bir yerlere tırmanma konusunda yetenekli. Karşılıklı parmakları olan 5 elleri var ve o bir uzay yolcusu, yani muhtemelen 2 faktör de biraz geçerli. Ellerinin biriyle bana göstermek için bir cihazı kaldırıyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bir silindir. Silindirleri ne çok seviyorlar ya. 1 feet uzunluğunda ve yaklaşık 6 inç genişliğinde. Parmaklarının silindir kaplamasına biraz battığını görebiliyorum. Sünger gibi yumuşak bir materyal. Silindirin üzerinde bir hizada dizilmiş 5 tane kare pencere var. Her bir pencerenin içinde de bir şekil. Bunlar harf olabilir ama kağıt üzerindeki mürekkep gibi değiller. Düz bir yüzeydeler ama semboller 1 inçin 1/8 kadar falan kabarıklar. Hah diyorum. Sağdaki sembol değişiyor ve yerine yeni bir sembol geliyor. Birkaç saniye sonra aynı şey bir kez daha yaşanıyor, sonra bir kez daha. Bu bir saat diyorum. Ben sana bir saat gösterdim, sen de bana bir saat gösterdin. Hala duvara yapışık duran kendi saatimi gösterip sonra onun saatini işaret ediyorum. Şu anda kullanmadığı 2 eliyle yine o el sallama hareketini yapıyor. Ben de ona aynı hareketle karşılık veriyorum. Bir süre Eridian saatini seyrediyorum. Rocky seyredeyim diye saati tutuyor. Semboller, yüksek ihtimal rakamlar en sağdaki pencerede değişip duruyor. Bir çarkın üzerindeler. Bizdeki eski tarz dijital saatler gibi. Bir süre sonra sağdan bir önceki çark da dönüyor. Aha! Anladığım kadarıyla sağdaki çark her 2 saniyede bir değişiyor. 2 saniyeden azıcık daha uzun bir sürede sanırım. Tekrar etmeye başlamadan önce 6 sessiz sembol değişiyor. Sırasıyla lambda, I, V, vanda, artı ve V. Ne zaman lambda rakamına ulaşsa sağdan bir önceki çark bir kez dönüyor. 1 dakika böyle geçtikten sonra sağdan ikinci çark tüm sembolleri gösteriyor ve tekrar lambda sembolüne geldiğinde sağdan 3. çark bir kez dönüyor. Bilgiyi soldan sağa doğru okuyorlar. Belli ki İngilizce'de olduğu gibi. Güzel bir tesadüf ama çok da düşük bir ihtimal değil. Yani 4 seçenek var zaten. Soldan sağa, sağdan sola, yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya. Yani aynı şeyi yapma ihtimalimiz 1/4. Bu yüzden saatini okuması benim için kolay ve saati 1 kilometre sayacı gibi çalışıyor. Belli ki lambda onların 0'ı, böyleyse I1, V2, delta 3 ve artı 4 ve V5. Peki ya 6 ile 9 arası nerede? Onlar yok. V sembolünün ardından tekrar lambda sembolü geliyor. Eridianlar 6'lı sistem kullanıyor. Öğrencilerime öğrettiğim şeyler arasında öğrenmekte en çok zorluk çektikleri şeylerden biri sayı sistemleri. 10 sayısının hiçbir özelliği yok. 10 farklı rakamımızın olmasının sebebi 10 parmağımızın olması. Bu kadar basit. Rocky'lerin ellerinde 3 parmak var ve sanırım saymak için 2 ellerini kullanıyorlar. Muhtemelen kalan 3 ayaklarını ellerini yerde dik durmak için kullanıyorlar. Yani geriye kullanabilecekleri 6 parmakları kalıyor. Seni tuttum Rocky, sen bir dahisin.
Gerçekten de bir dahi. Bu basit hareketle Rocky bana şunları gösterdi.
Eridyan sayma sistemini, altılı sistem. Eridyanların rakamlarını nasıl yazdıklarını, lambda, I, V, delta ve V. Eridyanların bilgileri nasıl okuduklarını, soldan sağa, bir eridyan saniyesinin ne kadar sürdüğünü.
Bir parmağımı kaldırıp hemen kronometremi almak için içeri dalıyorum. Dönüp Rocky'nin saatinin hesabını tutuyorum. Üçüncü çark değişir değişmez kronometreyi çalıştırıyorum.
Sağ çark yaklaşık her iki saniyede bir dönüyor ve her altı dönüşün ardından bir sonraki çark da dönüyor. Bu biraz zaman alacak ama sayımın olabildiği kadar doğru olmasını istiyorum.
Üçüncü çarkın bir kez dönmesi 1,5 dakika sürüyor. Bunun 10 dakika falan alacağını tahmin ediyorum. Ama başından sonuna kadar izlemeyi planlıyorum.
Rocky sıkılıyor. En azından ben öyle olduğunu düşünüyorum. Kıpırdanmaya başlıyor. Ardından da duvarın yanında saati süzülmeye bırakıyor. Derken kendi tünelinde gezinmeye başlıyor.
Hareketlerinin herhangi bir anlamı olup olmadığını bilmiyorum. Gemisinin kapısını açıyor, içeri girmeye başlıyor ama sonra duruyor. Bunu bir düşünüyor, sonra fikrini değiştiriyor, kapıyı kapatıyor. Ben buradayken ayrılmak istemiyor. Ne de olsa ilginç bir şey yapabilir ya da söyleyebilirim.
Diyor. Biliyorum, biliyorum diyorum. Bir parmağımı kaldırıyorum. O da bir parmağını kaldırıyor. Ardından yavaşça duvarda süzülmeye başlıyor. 0G'de 1 volta.
Üçüncü çark nihayet tüm sembolleri gösterip başa sarıyor ve kronometremi durduruyorum.
Toplam vakit 511 saniye.
Hesap makinem yanımda değil ve gidip getiremeyecek kadar çok heyecanlıyım. Bir kalem çıkarıp diğer elimin avucunun içinde bölme işlemi yapıyorum.
Bir eridyan saniyesi 2366 dünya saniyesine tekabül ediyor.
Avucumdaki sonucu yuvarlak içine alıp bakıyorum. Yanına birkaç da ünlem işareti ekliyorum. Çünkü bu ünlem işaretlerini hak ediyor.
Çok bir şeye benzemediğini biliyorum ama bu çok önemli aslında.
Rocky ve ben astronotuz. Konuşacaksak bilim konuşacağız.
Böylece Rocky ile ben zamanın temel birimini belirlemiş olduk. Sırada uzunluk ve kütle.
Asıl hayır. Sırada uyku. O kadar yorgunum ki. Duvardaki saati alıyorum, keçeli kalemle ikinin üstünü tekrar çiziyorum. Sırf garantiyi almak için sonra saati duvara geri yapıştırıyorum, el sallıyorum. O da aynı şekilde karşılık veriyor. Sonra da yatmaya gidiyorum.
Böyle iş olur mu ya? Nasıl uyuyabilirim ki? Böyle şartlar altında kimin gözüne uyku girer? Hala yaşanan şeyleri azmetmeye çalışıyorum. Orada bir uzaylı var. Ve astrofaj hakkında neler bildiğini öğrenememek beni bitiriyor.
Ama pantomim yaparak birisiyle karmaşık bilimsel konseptler üzerine sohbet edemezsiniz. Ne kadar ilkel olursa olsun ortak bir dile ihtiyacımız var.
Aynı şekilde devam etmeliyim. Bilim iletişimi üzerine çalışmalıyım. Fiziğin fiil ve isimleri üzerine garanti paylaştığımız konseptler, fizik kanunları her yerde aynıdır. Ve bilimden bahsedecek kadar kelime öğrendiğimizde de astrofajdan bahis açacağız.
Ve lambda, delta, I, eridyan saniyesi içinde tekrar konuşacağım onunla.
İnsan böyle bir durumda nasıl uyur ya?
Şimdi ben gidip...
11. bölüm.
Zamanlayıcım çalıyor. 2 saatlik bir geri sayım kurmuştum. Şimdi sıfıra ulaştı.
Birkaç kez gözlerimi kırpıştırıyorum. Kumanda odasında Jen'in pozisyonunda süzülüyorum. Yatakhaneye gitmeye fırsat bile bulamamışım.
Hiç dinlenmiş hissetmiyorum. Gözlerimden uyku akıyor. Ama Rocky'ye 2 saat içinde döneceğimi söyledim ve insanların güvenilmez varlıklar olduğu intibağı bırakmak istemem.
Yani epey güvenilmezler varlıklarız da ben onun bunu bilmesini istemem.
Yorgun argın süzülerek, insan 0G'de yorgun argın süzülebilir mi?
Bence süzülebilir.
Hava kilidinden geçiyorum. Rocky tünelde beni bekliyor. Ben yokken boş durmamış, içeride bir sürü yeni şey var. Eridyen saati hala çalışıyor. Şimdi kafes direklerinden birine asılmış duruyor. Ama benim asıl ilgimi çeken ortadaki duvara eklenmiş olan kutu. Bir fitlik bir küp ve yarısı tünelin benden tarafında çıkıntı yapıyor. Rocky'nin tarafında kutunun opak kselonit çerçeveli düz bir kapağı var. Ayrıca kare şeklinde bir delik ve o deliğe tam oturan kare bir boru da kutuya bağlı. Kutunun yanındaki borunun üzerinde bazı kontroller var. Düğme olabilirler mi? Kumanda kutusundan çıkan bir kablo boruya dolanıyor ve boruyla beraber geminin gövdesine kadar uzanıp içinde kayboluyor. Aynı zamanda küpün benim tarafımda ise bir manivela var, hemen hemen benim hava kilidimin manivelasıyla aynı büyüklükte. Bu manivela da Rocky'nin tarafında olan düz panel gibi bir panele takılı ve... Bu bir hava kilidi diyorum. Hava kilidi tünelimizin içinde bir hava kilidi yapmışsın. Dahice, tamamen dahice. Bu hava kilidine hem Rocky hem de ben erişebiliyoruz. Şu gizemli boru sayesinde küçük kutunun içindeki havayı kontrol edebiliyor. O boru da muhtemelen blip ağının içindeki bir pompaya falan bağlıdır. O düğmeye benzer şeyler de bunun kontrolleri. Böylece artık birbirimize bir şeyler vermek için bir yolumuz var. Avuç içlerimi ona döndürüp ellerimi sallıyorum. O da aynı şekilde karşılık veriyor. Yine düz. Kare paneller kullanmış. Kim kare bir hava kilidi inşa eder ki? Özellikle de eridyanların atmosfer basıncına dayanmak üzere. Minik hava kilidine bağlı boru bile kare. Yuvarlak kselonit yapabildiklerini biliyorum. İlk tanıştığımızda bana gönderdikleri silindirler yuvarlaktı. Bu tünel de yuvarlak. Belki bunu kafaya fazla takıyorum. Kselonit o kadar sağlam ki onu basınca dirençli hale getirmek için özenle şekillendirmenize bile gerek kalmıyor. Düz panel üretmek muhtemelen daha kolaydır. Bu harika ya. Bir parmağımı kaldırıyorum, o da aynı şekilde karşılık veriyor. Laboratuvara uçup bir şerit metre alıyorum. O bana bir zaman birimi gösterdi, ben de ona bir uzunluk birimi göstereceğim. Tanrı'ya şükür şerit metre metrik sistem kullanıyor. Eridyanların altılı sistemini kullanmak zaten yeterince kafa karıştırıcı olacak. Bir de üstüne İngiliz ölçü birimlerini karıştırmayalım işin içine. Her ne kadar benim için en kolayı onlar olsa da. Tünele döndüğümde şerit metreyi havaya kaldırıyorum. Metreyi biraz çekiyorum, sonra da toplansın diye salıyorum. Bu işlemi birkaç kez tekrarlıyorum, ellerini sallıyor. Kare kilide, yani başka ne isim verilir ki buna, işaret ediyorum ve tekrar ellerini sallıyor. Umarım şu anda kutunun içinde 29 atmosferlik amonyak bulunmadığı anlamına geliyordur bu hareket. Şimdi göreceğiz. Manivelayı döndürüp kapımı açıyorum. Rahatça bana doğru açılıyor. Hiçbir patlama olmuyor. Hatta burnuma amonyak kokusu bile çalınmıyor. Ama kutunun içinde hava vardı. Olmasaydı kapıyı açamazdım. Rocky kutuyu tam olarak benim atmosferime göre ayarlamıştı. Tanrı ondan razı olsun. Şerit metreyi tam kutunun ortasına koyup orada süzülmeye bırakıyorum. Kapıyı kapatıp manivelayı çeviriyorum. Rocky kumanda da bir düğmeye basıyor ve önce boğuk bir emme sesi, ardından da sürekli bir tıslama sesi duyuyorum. Buradan içeriye sise benzer bir gaz doluyor. Amonyak herhalde. Şerit metre kutunun içinde sekip duruyor. Rüzgardaki bir yaprak gibi bir oraya bir buraya savruluyor. Çok geçmeden tıslama iyice azalıyor. Derken yaptığım hatanın farkına varıyorum. Şerit metre daha rahat tutulabilmesi için iş aletlerine uygun plastikle kaplanmış. İnşaatlarda kullanılan türden metal şeritlerden biri. Sorun şu ki eridyanlar sıcaktan hoşlanıyor. Ne kadar sıcak? Kesin bir şey söyleyemem ama şerit metrenin üzerindeki plastiğin erime noktasından daha yüksek olduğunu biliyorum artık. Sıvılaşmış plastik şerit metrenin üzerinde dalgalanıyor. yüzey gerilimi sayesinde alete yapışıyor, Rocky kutunun kendi tarafındaki kapısını açıp dikkatle kusurlu hediyemi metalinden tutarak alıyor. En azından metal kısmı hala tek parça, sanırım alüminyum. Eridyan havasının bunu da eritecek kadar sıcak olmadığını bilmek güzel. Rocky metrenin ucunu kendine doğru çekiyor. Bu sırada erimiş plastikle metreden ayrılıp Rocky'nin tünelinde süzülmeye başlıyor. Bir parmağıyla erimiş plastiği dürtüyor ve plastik pençesine yapışıyor. Pek sıkıntı çekmeden kurtarıyor pençesini. Belli ki sıcaklık onu etkilemiyor. İnsanın elinde su değmesinden bir farkı yok sanki. Benim atmosferimde bu kadar ısınmış olan plastik yanardı. Ayrıca tüm o pis zehirli gazları da salardı. Ama duvarın Rocky'nin tarafında kalan kısmında oksijen yoktu. O yüzden plastik sıvı forma kalıyordu. Tünel duvarına doğru süzülüp denk geldiği yere yapışıyor. Ona omuz silkiyorum. Belki bunun pardon demek olduğunu anlar. O da bir şekilde omuz silkiyor ama bunu 5 omzuyla birden yapıyor. Tuhaf bir görüntü ve ne demek istediğimi anlayıp anlamadığını bilmiyorum. Metreyi biraz açıyor, ardından toplanması için salıyor. Bunun olacağını bilse de yine şaşırmış görünüyor. Metreyi tamamen bırakıyor elinden ve önünde dönerek süzülmesini sağlıyor. Metreyi tekrar eline alıp bunu bir kez daha tekrarlıyor, sonra bir kez daha, bir kez daha. Evet, eğlenceli bir şey diyorum ama üzerindeki işaretlere bak. Onlar santimetre. Santimetre. Metreyi sonraki açısında elimle işaret ediyor. Bak, metreyi açıp salıyor sürekli. Metrenin üzerinde yazanlarla ilgilendiğine dair bir emare yok. Öf, bir parmağımı kaldırıyorum. Laboratuvara dönüp bir şerit metre daha alıyorum. Yok yok. Bir laboratuvar ve uzay görevi dediğinin her zaman yedekleri olur. Tünele dönüyorum. Rocky hala şerit metreyle oynuyor. Şimdilerde iyice abartmış ama. Metreyi kolu yettiğince çekiyor. Yaklaşık bir metre yani, ardından da hem metreyi hem de ucunu aynı anda salıyor. Metreli çat diye toplanması gözümün önünde metrenin deli gibi dönmesine neden oluyor. Diyor. Bunun bir sevinç narası olduğundan eminim. Bak buraya bak diyorum. Rocky, Rocky, hop. Sonunda oyuncak olmayan oyuncağı da oynamayı bırakıyor. Kendi şerit metremi biraz açıyorum, ardından da üzerindeki işaretleri gösteriyorum. Bak burada, gördün mü bunları? O da kendi şerit metresini yaklaşık olarak benimle aynı yere kadar açıyor. Ben buradan metresinin üzerindeki işaretleri görebiliyorum. Eridyan sıcaklığında uçmamışlar yani. Sorun ne zaman? Bir santimetre çizgisini işaret ediyorum. Bak bir santimetre, bu çizgi burası. Çizginin üzerine parmağımla vurup duruyorum. O da metreyi iki eliyle tutup üçüncüsünün parmağıyla metreye vuruyor. Benimle aynı hızda vuruyor ama bir santimetre çizgisini tutturamıyor. Burası, çizgiye daha sert vurmaya başlıyor. Kör müsün yahu? Kala kalıyorum. Bir dakika, sen kör müsün? Rocky parmağıyla metreye vurmaya devam ediyor. Bir yerlerinde gözü olduğunu ve benim bunları tanıyamadığımı varsaymıştım hep. Ya hiç gözü yoksa? Blip ağanın hava kilidi karanlık ve Rocky'yi bu konuda hiç zorluk çekerken görmedim. Benim göremediğim frekanslarda görebildiğini varsaydım hep. Ama şerit metrenin şeridi beyaz ve üzerinde siyah işaretler var. Hangi spektrumda görürse görsün beyaz üzerindeki siyahı görebilmeli. Siyah ışığın yokluğudur ve beyazla tüm frekansların aynı derecede yansımasıdır. Bir dakika, bu hiç mantıklı değil ama ne yaptığımdan haberdar, hareketlerimi tekrar ediyor. Eğer görme yetisi yoksa saatimi nasıl okudu, kendi saatini nasıl okuyor ya da... kendi saatinin üzerindeki rakamlar kalın. Bir inçin 8'de biri kadar, şimdi düşününce benim saatimi okumakta başta güçlük çekmişti. Saati duvara yapıştırmam gerekmişti. Saat duvardan bir inç uzaklaştığında sinirlenmişti. Duvara yakın olması yeterli değildi. Saatin duvara dokunması gerekmişti. Ses diyorum. Sesle mi görüyorsun? Böyle bir şey olabilir. İnsanlar içinde bulundukları üç boyutlu ortamı anlamlandırabilmek için elektromanyetik dalgalara başvurur. Başka bir tür neden ses dalgalarını kullanıyor olmasın ki? Aynı prensip bu dünyada bile bulunan bir şey. Yarasalar ve yunuslar sesle görmek için ekolokasyon kullanıyor. Belki eridyanlar da bunun süper haline sahiptir. Yarasa ve yunusların aksine eridyanların pasif sonarı olabilir. Belli bir ses çıkarıp avlarını takip etmek yerine çevre gürültülerini dinleyerek bulundukları ortamı anlamlandırıyorlardır. Bir teori sadece ama elimdeki verilerle uyumlu. Bu yüzden kendi saatindeki rakamlar kalın. Çünkü sonarı çok ince şeyleri göremiyor. Benim saatim bu yüzden ona zorluk çıkardı. Mürekkebi göremiyor. Ama saatin akreple yelkovanı katı cisimler. Yani onların varlığından haberdardı ama saati kaplayan plastik var. Alnıma vuruyorum. Saati duvara dayamamı bu yüzden istedim benden. Saatin içindeki ses dalgalarının sana daha rahat ulaşmasını istedin. Ve sana verdiğim şerit metre işe yaramaz. Üzerindeki mürekkebi göremiyorsun ki. Şerit metreyle biraz daha oynuyor. Bir parmağımı kaldırıyorum. Şu anda tüm ilgisi şerit metre oyuncağının üzerinde. Ama boştaki parmaklarından birini dalgın dalgın kaldırıyor. 20. ayrımın sonu. Sayfa 220.